Ayrım 3.
Sayfa 29. Sibylline kitapları adı verilen ve Roma'nın resmi tarihinde çok ayrı, çok kritik bir rolü olduğuna inanılan belgelerin koruyucuları olarak beliren bilge rahibeler, binlerce yıl öncesine dek uzanan ve bilinen ilk köklü inanç sistemi olduğunu söyleyebileceğimiz işte bu ana tanrıça kültünün geç dönem temsilcileridir. Bir başka deyişle, Akdeniz ve Yakın Doğu çevresindeki tüm uygarlıklarda en eski ve en uzun soluklu gelenek olduğu kesinlik kazanan bu kültür, aynı zamanda en az çatal höyük yerleşiminden beri varlığını koruyan yaygın ve sistemli bir bilgi saklayıcılığını da üstlenmiş gibi görünmektedir. Frigya tanrıçası, Büyük Anne ya da Kubileya, İsa'dan önce ilk 1000 yılın başlarında bu kültürün en tanınan figürü olarak ortaya çıkıyor. Ama görüldüğü gibi Yunan kültürüne Sibele, Roma ya da Kibele adıyla geçen ve Frigyalıların ulusal tanrıça statüsü verdikleri bu ilahi güce ilişkin inanç Friglerden en az 2000 yıl daha eski. İsa'dan önce 1200 sonrasında Balkanlar ve Trakya üzerinden Batı Anadolu'ya yerleşen Frig halkı çok büyük bir olasılıkla daha göçleri sürerken yolları üzerindeki Minos kökenli ya da Minos'tan etkilenmiş bölgelerde Dünya Anne ve onun rahibelik geleneğiyle karşılaşmışlardı. Bu yaygın ve köklü inancın Yunanistan ve Ege adalarına İsa'dan önce 3100 gibi erken bir tarihte taşındığını biliyoruz çünkü. Üstelik tanrıçanın bazı nitelikleri o denli değişmeden kalıyor ki, Cumae ve Delphi gibi kentlerde tepelere yakın mağaralarda yaşayan Sibylların adlarını ve yaşam biçimlerini, hizmetinde oldukları tanrıçadan aldıklarını ve bu geleneğin bin yıllar boyunca korunarak sürdürüldüğünü görüyoruz. Minos'un mağaralar tanrıçası çocuk doğurma ve yeraltı dünyasıyla ilişkilendirilmişti. Bir dünya anne olarak daha sonraki mitlerdeki Rhea'nın prototipi olması mümkündür. Ancak Minosluların onu en azından İsa'dan önce 14. yüzyılda Eleuthera olarak bildiklerinden haberdarız. Rodney Castledon, AGE sayfa 128. Bu durumda Friglerin Batı Anadolu'ya girişlerinden en az 200 yıl önce Dünya Anne'nin bütün Ege ve çevresinde yakından tanındığını ve tıpkı izini sürmeye çalıştığımız gizemli Sibylline kitaplarının koruyucusu rahibeler gibi mağarada yaşayan ya da mağarayı tapınağa dönüştüren Eleuthera adıyla bilindiğini söyleyebiliriz. Girit'in güçlü tanrıçasına bu adı verenler, büyük olasılıkla Lelegler olarak bilinen ve Herodot'a göre Ege adalarında Minos'a bağlı olarak yaşayan küçük bir yerel halktı. Lelegler, İsa'dan önce 1650 sonrasında Tera yanardağının patlamasını da içeren bir dizi büyük afetin ardından Minos çöküntüye doğru giderken, kuzeyden gelen ve bölgeye hakim olan Akalar tarafından yaşadıkları bölgeden sürülüp kovulmuşlardı. Leleklerin doğudaki Anakara'ya doğru kaçıp Anadolu'nun güneybatısındaki Likya ve Karya bölgelerine yerleştikleri sanılıyor. Florence Mary Bennett, The Religious Cults Associated with Amazons, sayfa 35. Buna paralel görüşler, Minos'un tanrıça tapınımı ve rahibelik sisteminin Frigler gelmeden çok önce Lelegler aracılığıyla Likya üzerinden Efes'e ve Sard'a dek taşındığı fikrini destekliyor. Kısacası Frigler, ana tanrıça kültüne Anadolu'ya gelmeden önce sahip olsunlar ya da olmasınlar, bir şey çok kesin ki bu topraklara vardıklarında Kibele'ye zemin oluşturacak yaygın bir inanç sistemi zaten vardı. Hatta bu sistem o denli eski ve köklüydü ki, Friglerden 800 yıl önce Anadolu'ya yerleşen Hint-Avrupa kökenli Hititler bile ondan derin biçimde etkilenmişlerdi. Trevor Bryce'a göre, Hitit döneminin epey öncesinden itibaren Anadolu'da egemen bir ana tanrıça motifi vardı ve İsa'dan önce 2. bin yılın ortalarında bölgeye egemen olan bu Hint-Avrupalı halk, yerleştiği topraklardaki köklü geleneği özümleme yolunu seçmişti. Trevor Bryce, Life and Society in the Hittite World, sayfa 142. Büyük bir olasılıkla kökleri erken Neolitik döneme, yani az önce sözünü ettiğimiz Çatalhöyük ve Hacılar benzeri yerleşimlere dek uzanan ve oradan Hatti kültürüne aktarılan ana tanrıça, hem gökyüzünün hem de yeraltı dünyasının hakimi sayılıyordu. İnsanlar açısındansa onun adı Dünya Anne ya da Dünyanın Kraliçesiydi, tıpkı Frigg inanç sistemindeki Kibele gibi. İsa'dan önce yaklaşık 2. bin yılın başlarında değişik boylar ve göç kolları halinde Anadolu Yarımadası'nın doğusuna yerleşmeye başlayan Hint-Avrupa orijinli halklar, bu topraklara geldiklerinde boş ve bakir bir ülkeyle değil, oldukça eski ve köklü bir takım şehir devletleriyle ya da ticaret kolonileriyle karşılaştılar. Doğu Anadolu'dan iç Ege'ye dek uzanan bir alan içinde, birbirinden bağımsız ama yakın ilişki içinde varlıklarını sürdüren bu barışçı kentlerin halklarına Hattiler deniyordu çevre uygarlıklar tarafından. Bu anlamda Anadolu'da büyük oranda Hatti ülkesi olarak biliniyordu. Hititler öncesine ait dönemi aydınlatacak yeterince kazı yapılamamış olması ve bulunan az sayıdaki kalıntının da yazılı belge içermemesi, Hatti kültürünün yazıyı bilmediği ya da en iyimser tahminle bir tür ilkel hiyeroglifin ötesine geçememiş olduğu sonucunun çıkarılmasına neden oluyor. Güneydoğu Anadolu'da yer alan Asur ticaret kolonileriyle yürüttükleri ilişkilerin kayıtlarının Mezopotamya çivi yazısıyla tutulmuş olması ve o dönemin egemen diplomatik dili Akatça ile kaleme alınması bu kanıyı güçlendirmekte. Ne var ki o dönemde Anadolu'daki değişik Hatti kentlerinde yaşayan insanların bugün Hattice olarak adlandırdığımız kendi dillerine sahip olduklarını kesin olarak biliyoruz. Doğal olarak Anadolu kentlerinin kendilerine özgü bir inanç sistemleri de vardı ve bu o denli köklü ve güçlüydü ki İsa'dan önce 17. yüzyılda bölgeye egemen olan Hititler bu kültürden doğrudan etkilendiler. Ortaya çıkan sonuç, Hitit resmi dini adı verilen eklektik panteona bile Hatti dinsel pratiğinden izlerin sızması ve bölge halkının inançlarında Hatti tanrıça kültürünün etkinliğinden bir şey yitirmeksizin varlığını sürdürmesiydi. Daha da çarpıcısı, Hitit krallığının kurucuları ve onların soylarından gelen yerleştikleri bölgede çok eski bir geleneğe sahip olan ana tanrıçaya da büyük saygı gösterdiler ve onu kısmen sahiplendiler bile. Hitit öncesi dönemin en önemli Hatti kentlerinden biri olan Arinna'da tapınımı oldukça eskiye dayanan güneş tanrıçası bunlardan biriydi. Birçok resmi metin Hatti ülkesinde kral ve kraliçeliği yöneten Arinna'nın güneş tanrıçasına duyulan saygı ve bağlılığın ifadesiyle başlıyordu. Sedat Alp, Hitit Çağında Anadolu, sayfa 91. Arinna kentinin yeri henüz saptanabilmiş değil ama belgelerde anlatıldığı kadarıyla Hitit krallığının başkenti Hattuşa'ya, Boğazköy, bir günlük mesafede olduğu sanılıyor. Ülkenin çeşitli inanç merkezlerinde görev yapan Hattuşalı din adamları resmi bir devlet panteonu yarattılar. Komşu kent Arinna tapınağının kültü panteonun çekirdeğini oluşturdu. Arinna'nın güneş tanrıçası, Hitit ülkesinin kraliçesi, yerin ve göklerin kraliçesi, Hatti ülkesinin kral ve kraliçelerinin hanımefendisi, Hatti'nin kral ile kraliçesinin hükümetinin yönlendiricisi olarak ululaştırıldı. Hitit devletinin ve kraliyetinin ulu koruyucusu oldu ve kral savaşta ve ulusal bir tehlike anında daima yardım için ona başvurdu. Oliver Robert Garney, Hititler, sayfa 119. Aynı tanrıçaya değişik adlarda da olsa diğer Hatti şehirlerinde de binlerce yıldan beri tapınıldığını düşündürecek çok fazla veri var. Trevor Bryce, Anadolu kültüründe güneşin dişil niteliklerle, yani bir tanrıçı olarak düşünüldüğüne dikkat çekiyor ve gökyüzü yeraltı dualizminin güneşin battıktan sonra ufuk altı bölgelerde yolculuğuna devam etmesiyle ilişkili olduğunu vurguluyor. Bu durumda ana tanrıçayı yalnızca dünyanın ve gökyüzünün ya da yeraltının değil, aynı zamanda güneşin de tanrısal sahibi olarak görüyoruz. Bryce, bu kültürle tanışan Hint-Avrupa asıllı Hititlerin kendi inanç sistemlerinde gök tanrısının eril olmasına karşın, yerleştikleri topraklarda büyük saygı gören Dünya Anne'yi hemen benimsediklerine dikkat çekiyor. Trevor Bryce, AGE. Bütün bunlar Arinna'nın güneş tanrıçası Vurun Semun'un Anadolu'da başlangıcını bilemediğimiz kadar eski bir zamandan beri en güçlü tanrısal figür olduğunu gösteriyor bize. Eşi ya da daha doğru bir deyişle yardımcısı olarak nitelenen fırtına tanrısı Taru, onun bölgesinde kalan ve daha çok tamamlayıcı olarak görülen bir ilahi gücü simgeliyor. Bu anlamda sonraki yüzyıllarda Kibele'nin eşi, yardımcısı olarak sunulan Atis ile paralel niteliklere sahip. İlginç nokta, bronz çağının bitiminden Hristiyanlığa dek uzanan dönem içinde birçok kültürde eril nitelikler taşıyan güneşin, Anadolu'da binlerce yıl tanrıça olarak düşünülmüş olması. Sibyl adı verilen rahibelerin Kibele kültürünün devamı olduklarına ve ana tanrıça inancını yaşatırken o kültürün koruması altında bulunan eski bilgiyi saklayıp muhafaza ettiklerine değindik. Yine bu bilge kadınların Yunan topraklarında çoğunlukla Apollon tapınaklarına yakın mağaralarda yaşadıkları biliniyor. Bu nedenle Sibyl geleneği bir biçimde güneş tanrısı Apollon kültünün üst düzey rahibeliği olarak düşünülmüştü ve kehanetin dışındaki en önemli işlevleri de evrensel sırların saklandığı kitapların korunmasıydı. Bu kitaplara Sibylline deniyordu çünkü içerikleri Sibyl adı verilen ve Apollon'un hizmetinde bulunan kahin kadınlar tarafından sağlanıyordu. Büyük olasılıkla kökenleri Küçük Asya'ya dayanmaktaydı. Ama Tarquinius'a getirilen kutsal yazmalar muhtemelen İtalya'nın güneyindeki Cumae kentinden gelmişti. Efsaneye göre burada mağarada yaşayan ünlü bir Sibyl vardı ve hemen yakınında bir Apollon tapınağı bulunuyordu. Talfourd, Ellie, The Gods of Greece and Rome, sayfa 123. Şimdi Kibele kültünün Anadolu'daki önceliğinde güneş ile özdeşleştirilen tanrısal gücün eril değil dişil olması ve Vurusemu'nun Arinna'nın güneş tanrıçası adıyla anılması bu bağlantıyı daha anlaşılır hale getiriyor. Sibyllar göksel görünümlerinden biri güneş olan tanrıçanın rahibeleriydiler ve bu nedenle ataerkil sosyolojik yapıya sahip Yunan topraklarında da bu işlevlerini sürdürürken orada güneş tanrısı sıfatını almış eril ilahi güç Apollon ile bağlantılı olarak değerlendiriliyorlardı. Bir diğer dikkate değer nokta, Kibele kültünde ikincil düzeyde yardımcı olarak düşünülüp zaman içinde tanrıçanın eşi mertebesine yükseltilen Atis'e paralel bir eril tanrının Anadolu'nun Hatti kentlerindeki güneş tanrıçası kültünde de var olması, Vurusemu'nun yardımcısı fırtına tanrısı Taru. Tarihçi Gerda Lerner, Anadolu'ya yerleşen Hint-Avrupa boylarının birçoğununda, Hintler dahil, kendi geçmişlerinde benzeri bir sisteme sahip olduklarına dikkat çekiyor. Buna göre aslında Hint kültürünün de geçmişinde güçlü bir güneş tanrıçası var. Estan. Gerda Lerner, The Creation of Patriarchy, sayfa 157. Yine benzeri biçimde Estan'ın eşi ya da daha doğrusu yardımcısı olarak fırtına tanrısına da tapılıyor. İkisi arasındaki ilişki, tanrıçanın gerçek egemen güç, onun eşi konumundaki eril tanrının da tanrıçanın ışığıyla parlayan olarak değerlendirildiğini göstermekte. Lerner'a göre sonraki dönemlerde Hitit kültüründe ortaya çıkan güneş tanrısı İstanu, aslında Estan'ın ve yerleştikleri Hatti ülkesinin inançlarındaki Vurusemu'nun zaman içinde erilleştirilmiş halinden başka bir şey değil. Hititlerin Anadolu'ya nereden geldikleri sorusu bugüne dek tatmin edici biçimde yanıtlanamadı. Birçok farklı teori dolaşıyor ortalıkta ancak bunları destekleyecek arkeolojik kanıtlara da bugüne dek rastlanmadı. Ama güneşe yöneltilen bir dua metninde işe yarayabilecek küçük bir ayrıntı var. Kral Muvattali, denizden yükselip göklere çıkıyorsun diyor bir yakarışında. Oliver Robert Gurney, AGE sayfa 120. Hititler, Anadolu'nun bu çok büyük bir bölümüne egemen oldukları en güçlü yıllarda bile denizden mümkün olduğunca uzak durmayı yeğlediler. Bir Hitit donanması hiçbir zaman var olmadı. Bir Hitit kıyı kenti kurulmadı. Hatta Hitit kökenli bir balıkçı köyü bile bilinmiyor. Denizden bu denli uzak duran bir uygarlığın çöküşünü de sonraki yüzyıllarda deniz kavimleri olarak bilinen halkların getirmiş olması ilginç bir ironi olarak düşünülebilir. Ama yine de Hititlerin en azından bir dönemler ana yurtları olan bölgelerde denize yakın yaşadıkları Muvattali'nin duasından anlaşılıyor. Güneşin denizden doğması, doğu ufkunda denizin olduğu bir coğrafyayı akla getirmekte. Bu durumda en akla yakın görünen aday Hazar Denizi'nin batı kıyıları oluyor ki zaten çoğu tarihçiye göre Hitit göçleri de büyük olasılıkla bu bölgeden başlamıştı. Ancak burada bizim açımızdan önemli olan nokta şu, eğer Hitit inancında çok eskilerde kalan Estan adlı bir güneş tanrıçası varsa ve o zamanlardaki ana yurtları da Hazar'ın batı kıyılarıysa, tanrıça inancı birçok Hint-Avrupa kavminin göç yolları üzerinde bulunan bu bölgede de en az İsa'dan önce 21. yüzyılda varlığını sürdürüyordu demektir. Bu saptama Anadolu ve Yakın Doğu'da kökleri 8000 yıl öncesine dayanan tanrıça kültürünü bir biçimde bu göç yolları aracılığıyla Asya'ya da bağlar. Kafkasların efsane ırkı, Nartların saygın tanrıçası Setenay. Bakınız, John Calarusso, Nart Sagas from the Kaukasus. İskitlerin güneş tanrıçası Tabiti ya da Rus Slav kültürünün bilinen en eski inanç sistemine ait dişil ilahi gücü Vela, bakınız Sergei ve Rabhichov, The Slavonic Antiquity, bu oldukça eski ve ortak kökene sahip izlenimi veren kültürün kırıntıları mıdır? Bütün bunlar, konuyu mümkün olduğunca sınırlayarak ve Yakın Doğu'nun 8000 yılı aşkın tarihine kuş bakışı yaklaşmaya çalışarak yola devam etmemize karşın, ayrıntıların çokluğu ve çeşitliliği nedeniyle biraz kafa karıştırıcı görünebilir. Bu nedenle şimdiye dek söylediklerimizi olabildiğince yalın bir resmin içine yerleştirerek toparlamaya çalışalım. İlk büyük uygarlıkların yeşerdiği düşünülen Yakın Doğu, Anadolu ve Mısır'da başlangıcı ölçülemeyecek denli eskiye dayanan net bir ana tanrıça kültü çıkıyor karşımıza. Anadolu toprakları aşağı yukarı İsa'dan önce 6000'den bu yana en net örneklerini Çatalhöyük ve Hacılar'da gördüğümüz dünya ana tapınımına binlerce yıl ev sahipliği yapmış görünüyor. Bu kültür Hint-Avrupalı topluluklar bölgeye yerleşmeye başladığı sırada yani aşağı yukarı İsa'dan önce 2000 dolaylarında oldukça köklü ve yaygındı. Hititler, Luviler, Palalar gibi Hint-Avrupa kavimleri de Anadolu'ya göç etmeden önceki ülkelerinde büyük olasılıkla ana tanrıça merkezli bir inanç kültürüne sahiptiler. Ama süreç içinde eril gök ve fırtına tanrıları onların yerini almaya başladı. Buna karşın yeni yerleştikleri topraklarda çok uzun süredir saygınlığını ve gücünü koruyan Hurusemu gibi tanrıçaları büyük bir istekle benimsemekten de geri durmadılar. Batı Anadolu, İlyon, Troya dahil hem Çatalhöyük kültürünün devamı olduğu sanılan Hatti inancının hem de Ege'nin güçlü uygarlığı Minos'tan Likya, Karya ve Pergamon'a taşınan dünya anne kültürünün etkisi altında kalmıştı hep. Aynı etki Ege'nin karşı kıyısı içinde söz konusuydu ve Yunan topraklarından Balkanlara dek uzanan bir bölge içinde güneş tapınımını da içeren bir ana tanrıça geleneği her zaman varlığını korumuştu. Avrupa'nın kuzeyindeki göçmen kavimlerde, Britanya'nın arkaik sakinlerinde, Mısır'ın ilk dönemlerinde ve Mezopotamya inanç sisteminde bu güçlü tanrıça kültü ve onun rahibelerince sürdürülen gelenek karşımıza çıkıyor sürekli. Bir başka deyişle, verimliliği sağlayan ilahi güç, dişil ve anaç niteliğiyle belirirken, bilgelik ve koruyuculuk da kadınların yani tanrıçanın rahibelerinin görevi ve işlevi haline gelmiş gibi görünüyor. Ana tanrıçanın tapınaklarında erkekler ancak birer yardımcı olarak görev alıyor. Oldukça uzun bir dönem boyunca baş rahip kimliğini taşıyamıyorlar. İsa'dan önce 1. bin yılın başlarında bu kültürün devamının Frigya'da yeşerdiğini görüyoruz. Kubilayo tapınımı Hitit sonrası dönemde Anadolu'da tanrıça egemenliğinin geç dönem zirve noktalarından birini oluşturuyor. Gordium, Sart ve Pessinus, Balhisar bölgede tanrıçanın en büyük ve görkemli kült merkezleri haline gelirken rahibelik geleneği de tapınak hiyerarşisi ve gizem sistemi içinde anneden kıza bilgi ve yetki aktarımıyla varlığını sürdürüyor. Kibele 12. yüzyıl başlarında Küçük Asya'ya gelen Yunan kavimlerince ithal edildi ve benimsendi. Frigyalı unsurlardan arındırıldıktan sonra kült Yunanistan'a ve Batı kolonilerine taşındı. 7. yüzyıla gelindiğinde Yunanistan'da Metatheon, tanrıların annesi ya da Meter Oreiye, dağların annesi adlarıyla yaygın biçimde Kibele'ye tapılıyordu. Antonia Tripolitis, AGE sayfa 31. Ancak bu dönemden itibaren Yunan kültürü içinde asimile edilmenin getirdiği değişimlerin de yavaş yavaş devreye girmeye başladığını söyleyebiliriz. Kibele tapınaklarında artık erkekler de rahip olarak görev yapmaya başlıyorlar. Çoğunlukla hadım edilip cinsel kimliklerinden vazgeçtikten sonra. Ancak buna karşın tapınak yönetiminde yetki ve güç yine kadınlarda ve baş rahibede. İsa'dan önce 4. yüzyılda Büyük İskender'in fetihleri sırasında işgalci Persler, Batı Anadolu'dan çıkartılıp bölge bütünüyle Helenlerin etki alanına giriyor ve bu arada Kibele kültünün Yunan topraklarına taşınma sürecinde de yeni bir ivme yaşanıyor. İsa'dan önce 3. yüzyılın sonlarından itibaren batıda hızla büyüyen yeni güç Roma, bütün Akdeniz'i ve Yunan kentlerini kontrolü altına alma isteğiyle Anadolu'ya da giriyor ve Efes, Pergamon, Pesinus gibi kentlerde doruğa çıkan Kibele kültüne büyük ilgi gösterip bunları kendi ülkesine taşıyor. Böylece kimi kentlerde orijinal adına yakın bir söylenişle Kibele ya da yalnızca Büyük Anne, kimi kentlerde de Agdistis adıyla bilinen tanrıçaya ait kült ve geleneğin Romalılaşma süreci de başlıyor. İsa'dan önce 1. yüzyılın tarihçilerinden Amasyalı Strabon, bugünkü Balhisar'da yer alan Pesinus için dünyanın bu köşesindeki en büyük ticaret merkezlerinden biriydi ve büyük saygı gören bütün tanrıların annesi için bir tapınağı da barındırıyordu. Ona Agdistis adını vermişlerdi, diyor. Strabo, Geography 12.5.3. Agdistis adının Sivrihisar bölgesindeki Agdos Dağı'ndan geldiği sanılmakta. Daha çok Yunan kökenli olduğu bilinen bir mite göre Zeus tohumlarını dünyaya saçmış ve bunlardan hem erkek hem de dişi niteliklerine sahip Hermofrodit Agdistis doğmuştu. Diğer tanrılar bu garip durumu ortadan kaldırmak için onun cinsiyetlerinden birini yok etme yolunu seçerek erkeklik organını kestiler. Böylece erkekliğinden arındırılan Agdistis, dişil kimliğiyle bir tanrıça olarak varlığını sürdürmeye başladı. Kesilip atılan erkeklik organının toprağa değdiği yerde ise bir nar ağacı bitti. Bu ağacın meyvelerinden yiyen Sangrius'un, Sakarya Nehri'nin tanrısı, kızı hamile kaldı ve Atis'i doğurdu.